Ayrım 30. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 368. 6. bölüm. Amerikan tipi ölç. Özgür dünyanın jandarması. Free world, yani özgür dünya, dünyamızın komünist olmayan parçasının bazen böyle anıldığı da olur. Bu şu demeye gelir: ulusların kalanı köle dünyaya aittir. Böylesine açık bir ayrım elbette zihinler için sarhoş edicidir. Ona göre birinci kampın bütün rejimleri iyi anlaşılabilen bazı yanlışlarına rağmen insanların mutluluğuna doğru gidiyorlar. Öbürleri bir cehennem içine gömülüyorlar. Bazen iyi niyetlerle ortaya çıksalar bile daha az nefret edilir olmuyorlar. Bundan ötürü duvarın iyi yanında bulunan bütün vatandaşlar iblisçe komünizmin arazi kazanmasını önlemek zorunda olmalıdırlar ve bu eldeki bütün imkanlarla yapılmalıdır. Her yerde oburluklarına direnmek isteyenleri ezmeye hazır rakip güçlerin arzularının çılgınca koşusuna tanıklık ediyoruz. İdeolojiler ne denli çekinci görünebilirlerse görünürler, onların maskelerinden başka şeyler değillerdir. Onlar yüzlerinden koparılmadıkça hiçbiri açık görme şansı yoktur. Özgür dünyanın savunması mı? Kolay inananlara kurulmuş bir tuzaktır. Çünkü bu dünyada hiçbir şey öbüründen daha özgür değildir. Komünizm mi? SSCB'nin üstün gelen devlet kapitalizmidir. Demokrasi mi? Kârlı madrabazlık için bir paravana. Çünkü hiçbir yerde halk gerçekten iktidara sahip değildir. Maoizm mi? Herkesin istediğini getirdiği şaşırtıcı bir han, Stalinciliğin kalıntıları ya da kendi kendini yönetmenin örnekleri. Antikomünizm mi ya da antikapitalizm mi? Yine propaganda kanıtlarıdırlar ve öbür kampa karşı akıl dışı dehşet ve kin sabırsızlıkları kışkırtarak kitleleri elde oynatmaya yararlar. Bu kelimelerin başlangıçta bir gerçeğin taşıyıcıları sayılmış olması ya da içten ve zekice bir girişimi kaplamamış olması değil, kağıt para örneği enflasyon onları değerden düşürmüştür. Bunlar kesinlikle yanlış değillerdir. Daha çok yapay bir şekilde gerçek değerlerinden zorlama bir kurda daha yüksek tutulmuşlardır. Böylece güçlüklere ideolojiler borsasında oynama imkanı sağlarlar. Var olan klanlardan birinin kurbanı bulununlar, birikinden nefret etmekle kuvvetli ve gerçek nedenlere sahip olurlar. Hatta özenlice istiflenmiş olan acıları ve öfkeleri çok geçmeden etkinliklerine göre en güzel soğukkanlılıkla, yani en kusursuz sinizmle kullanılmış bulunurlar. Böylece kötülükçü bir tür zincirleme tepkiyle her şey güçlü istekleri kuvvetlendirmeye koşar. Ne olursa olsun bundan böyle gezegenin egemenliği için sonuç yıkımlıdır. Bundan her birinin öbür ikisinin arkasından komplo kurduğuna kolayca inanarak savaş tehlikelerini bir kat arttırması çıkıyor. Daha mutlu bir başkası ise şudur: 1945'ten beri zafer kazanan maniheizmini dava konusu yapmak ve böylece ulusal tutkuların temel sinizmini daha iyi algılanabilir kılmak. İdeolojilerin kötü kurnazlığı üç köşeli anlaşmazlıklarda daha nobranca görünüyor. Bir yanda iyiler ve öte yanda kötüler yoktur artık. Kaygılı, aç ve rakip üç dev vardır. Kağıttan kaplan olsun ya da olmasın, Amerika Birleşik Devletleri gezegenin en görülebilir, en gürültücü ve bazen en beceriksiz jandarmaları kalmıyor değil. Amerikan düzenini egemen kıldırmak için elinde bulundurduğu silah takımı üzerine kısa bir bakış ilgiden yoksun olmayacaktır. İlk önce USA'nın şu görünmez hükümeti bulunur: 9 krallık olan haber alma imparatorluğu, Ulusal Güvenlik Kurulu, Savunma Haber Alma Müdürlüğü, Bahriye'nin SRS'i, Hava Ordusu'nunki, Devlet Departmanı Haber Almalar ve Araştırmalar Bürosu, Atom Enerjisi Komisyonu, ülkeyi gözetlemekle görevli FBI ve en sonunda hepsine bedel CIA. O ilk önce dev bir bütçedir ve bunun yılda milyarlarca doları aşan büyük bölümü gizdir. Dünya yüzünde her yerde şubeleri vardır. Albayların hükümet darbesini hazırlamış olan Papadopoulos'un yönettiği Yunan gizli servisleri onun tarafından finanse edilmişlerdi. Batı Almanya'nın haber alma servisleri başlangıcından beri ona bağlıdır. De Gaulle'ün iktidara gelişinden önce Fransız ajanlarının Birleşik Devletler'den gizleyecek hiçbir şeyi yoktu. Sonra 200 bin memur, düşünülebilen bütün meslekleri yapan on binlerce ajan. Görünüşte casuslukla ilişkisiz şube şirketler, ticari, insansever ya da kültürel girişimler. Gözlem gemileri, uçakları, ünlü U-2'ler, yer üzerindeki çapı 75 santimetreyi aşmayan şeylerin 300 kilometre yükseklikten fotolarını çekebilen 200'den çok gizli uydular. 1975'te USA 117 Samos ve 123 Midas fırlatmıştır. Dünyanın her yerinde radyo vericilerine sahip, gazetecileri ve yayın evlerini az ya da çok doğrudan doğruya kontrol eden bütün zamanların en iyi propaganda aygıtı. Washington'a uzak olmayan Langley'de, yani Virginia'da, CLA'in merkezinde haberler çığını yutan, sıralayan, kontrol eden efsanevi elektronik beyin Walnut. Bu başarıların bölüm başına ne seçmeli? 1960'ta onun bakımlarıyla talim ettirilmiş Kübalı yurtseverlerin domuzlar koyuna çıkarma yapması, bunun fiyaskoyla sona erdiği bilinir. Demir perdenin öte yanında yapılan birçok yıkıcılık girişimleri, Formozalı, Koreli, Laoslu, Taylandlı, Japon, Okinawa'da ya da Marian Adaları'nda, Saipan'da eğitilmiş on binlerce uzmanın Çin'de ya da Çin Hindi'ndeki karışıklıkları, yerine Albay Necip ya da Nasır'ı koymak için Mısır Kralı Faruk'u deviren komploya bir katılma, Irak'ta ya da Güney Amerika'da başarılı ya da başarısız ayaklanmalar, hükümet darbeleri, karşı ayaklanmalar, özellikle merkezi yüksek yaylalar üzerinde, Çin Hindi'nde, Laos'ta ve Vietnam'ın kuzeybatısında çarpışan düzensiz ordular meydana getirme. 200 uçağı için Formosa'da, Filipinler'de, Güney Vietnam'da, Laos'ta, Tayland'da, Kore'de, Japonya'da üslere sahip olan Air Amerikalı Havacılık Kumpanyası'nın uzak doğudaki faaliyeti. Dünyada 20 yıldan beri CIA içine girmeksizin önemli bir olay olmamıştır. Hepsinde CIA soluğunu duyurmuş, satın almış, baştan çıkarmış, ayartmış, korkutmuş, öldürmüş, komplo kurmuş, zehirlemiş ve kışkırtmıştır. Bütün bunlarda James Bondvari pek az romantizm vardır. Kaynağında toplanan ve en iyi uzmanlarca kalburdan geçirilen stratejik, ekonomik, diplomatik, askeri haberler. Amerikan yörüngesinde bulunan hükümetleri ve ulusları kontrol etmek için dev gibi bir çaba. Ne pahasına ve hangi imkanlarla olursa olsun karşılık olarak bu devlik Amerikan demokrasisinin geleceği için ürkütücü bir sorun koyuyor ortaya. Çünkü David Weiss ile Thomas Ross'un ABD'nin gizli hükümetinde belirttikleri gibi Birleşik Devletler Hükümeti Bağımsızlık Bildirgesi'nin sözlerine uygun olarak hükümetlerin onanması üzerine dayanmak zorundadır. Oysa yönetilenler neyi onadıklarını bilmedikleri zaman bunda onama olamaz. 20. yüzyılın onlara sunduğu güç durumlar içinde Amerikalı yöneticiler kendilerine azar azar halkın onaması olmaksızın ve gizlice yalnız başlarına bazı kararlar alma gerektiği duygusuna bırakmışlardır kendilerini. Bu pahaya ulusun yaşamasının sağlanabildiğine inanıyorlar. Fakat bu gizli kararların alanı gittikçe daha çok genişlik almıştır ve görünmeyen hükümetin boyutları orantılı olarak büyümüştür. Bir örnek mi isteniyor? Özellikle gençliğe ulaşan Amerika'ya gelen uyuşturucu maddenin büyük bölümü Amerikan otoritelerinin inandırmaya giriştiklerinin aksine Fransa'dan geçerek Orta Doğu'dan gelmiyor. Bunda Tayland'da, Birmanya'da ve özellikle Laos'ta yetiştirilen afyon söz konusudur. Kaçakçılığın içine Laoslu ve Vietnamlı en yüksek sivil ve askeri şefler girmişlerdir. Bu bir kulis dedikodusu değildir. 1971'de iki Amerikan parlamenteri Robert Steele, Connecticutlı Cumhuriyetçi ve Morgan Murphy, Illinois'li Demokrat tarafından yapılan soruşturmanın sonucudur. İki adam işe bulaşmış en büyük kişilikler arasında Güney Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı General Key'yi sayıyor. 15 Temmuz 1971'de NBC televizyon zincirine Saigon muhabiri daha ileri gitmiştir. Cumhurbaşkanı General Tiyu'yu ve yardımcısı Ki'yi seçim kampanyalarını geniş surette uyuşturucu maddeler satışından gelen paralarla finanse etmekle suçlamıştır. Başlıca mal sağlayıcılar, Tiyu'nun danışmanı Dang Phan Quang ile polis şefi Tran Tan Phong olacaklardır. Taşıma Vietnam Hava Ordusunca yapılmaktadır. Böylece Birleşik Devletleri yöneticilerinin doğruluğuna çok yakından bakmaksızın davalarına tam kendini vermiş bir hükümeti desteklemeye iten polis mantığı, Vietnam'da yerleşmiş CIA'nın saflarında uyuşturucu maddenin yaptığı korkunç yıkımın başlangıcında bulunmaktadır. 1971 sonunda sefere katılmış birliklerin askerlerinin %60'ı kendini herhangi bir uyuşturucu maddeye veriyordu. Çünkü bunu hiç değilse dolaylı olarak kolaylaştıran kendisidir. Bu afete karşı Beyaz Saray gerçekten etkili hangi tedbiri alabilir? Daha az ciddi olmayan bir üçüncü kaynak, CIA'nın Vietnam yaylaları üzerinde haşhaş ekimini koruma yoluna gittiğini belirtiyor. Taşımanın büyük bir bölümü kendi uçakları ile yapılmaktadır. Yani Air America ile. Olağanüstü bir kar yemine direnemeyen ajanlarının bazıları verimli kazançlar sağlamaktadırlar. Bazıları şöyle bir tezi yaymaya da gidiyorlar. Amerikan piyasasına tonlarca uyuşturucu boşaltmakla CIA gençliğin en hareketli bölümünü etkisiz kılma ve onun üzerinde daha elverişli durumda olmanın orijinal bir yolunu bulmuş olmalıdır. Doğru mudur bu? İyice kabul etmek gerekir. Polis gerçeği sık sık hayal polisi aşmaktadır. CIA isteyerek kaçakçılık yapmasa bile hayli genç Amerikalıyı eroinman yapan ve Beyaz Saray'ın onaması ile onun Vietnam'da güttüğü politikadır. Ağır olan da budur. Görüldüğü kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri tüm güçlü polislerinin yoldan çıkmalarını dizginlemekte güçlük çekecektir. Haber almanın bu olağanüstü imparatorluğu dik kafalı ülkelere gerekli müeyyideleri uygulamakla görevli ve her yerde var olan üstün donatımlı dev gibi Amerikan ordusu bulunmasaydı hiç olurdu. Ellerindeki en iyi silahlardan söz etmeden bile bazı rakamlar zayıf bir fikir verirler bu konuda. Güney Vietnam ve Laos'takiler sayılmaksızın dünya üzerinde 340'ı önemli kabul edilen 270 askeri üsse sahiptir. 310 bin kişi Avrupa'da, 10 bin Grönland'da ve İzlanda'da, 24 bin Orta Amerika'da, Guantanamo, Porto Rico ve özellikle Panama Kanal bölgesinde, 56 bin Güney Kore'de, 40 bin Japonya'da, 45 bin Okinawa'da, 10 bin Formosa'da, 30 bin Filipinler'de, 44 bin Tayland'da yerleşmiştir. Güney Vietnam'da savaşanlardan ise söz edilmiyor. Buna herhangi bir yere herhangi bir anda iyi bekçi köpeği olarak götürülmeye hazır müthiş bir bahriyeyi de katmak gerek. Bu toplamı 389 bin kişilik 1. ve 7. Pasifik filoları, Atlantik'teki 2. filo ve Akdeniz'deki 6. filodur. 1971'deki mevcudu 240 bin. Tüm bunlar 3. dünyanın en büyük bölümünün yardım kaynakları üzerinde elini bulundurmasını sağlar. Kazançlar yatırıma geniş bir şekilde değerler. Fakat hepsi bu değil. Washington CIA'yı önleyici eylemler içine düşüncesizce sürmekte sakıncalar olduğunu fark etmiştir. Kore, Lübnan, Dominik Cumhuriyeti, Kamboçya, özellikle Vietnam'daki gibi her girişimde hükümet seçmenlerinin hoşnutsuzluğunu doğurmuş ya da bayrağına saygınlık kaybettirmiştir. Öyle ki imparatorlukta ücretli askerler yapmak için müttefiklerinin birliklerini silahlandırmaktan ibaret olan başka bir formül Pentagon tarafından azar azar hazırlanmıştır. Bu şekilde yersel karşıtlıklar gibi iç karşıtlıklar azalmış bulunuyor. Böylece öte yandan maddi ekonomiler gerçekleştirilmiştir. Bir Asyalı asker 5 kez daha ucuza mal olmaktadır. 1950 ile 1968 arasında 3. Dünya'ya askeri yardım programı adı altında silahlar, yetiştirme masrafları ve çeşitli yardımlar olarak verilen miktar 19 milyar dolardır. Başta Nixon tarafından öne sürülen yükümlü olmama stratejisinin gözden sakladığı gerçek budur. Birkaç yıldan beri 3. Dünya'ya verilen yıllık 350 milyon doların %72'si komünist saldırısına karşı savaşan 4 kalesine ayrılmıştır. Bu kaleler Kore, Formosa, Türkiye ve Yunanistan'dır. Fakat en yüksek çabanın sürdürüldüğü yer Güney Amerika'dır. 1963'ten beri bu çaba ilk önce ayaklanmaya karşı yerel birlikleri donatmaya ve eğitmeye dayanmaktadır. McNamara 1967'de henüz savaş bakanı olduğu sırada bizim yardım programımızda zırhlı araba, topçu, uçaklar ya da savaş gemileri yoktur diye ilan ediyordu. Ağırlık kullanılması kolay taşıtlar ve helikopterler üzerine ve iç güvenlik işlemlerinin işbirliğini düzeltebilecek ulaşım araçları üzerine verilmiştir. Latin Amerika'nın Birleştirilmiş Komutanlığı, SAUTCOM'un genel karargahı Panama Kanalı bölgesinde yerleşmiştir. Görevi daima yerel kadroları karşıt ayaklanma ve karşıt gerilla sanatına alıştırmak için 6 kıtanın devletlerine gönderilmiş USA danışmanlarını kontrol etme, kolluğu gibi askeri yardımı son bir gözden geçirmektir. Yine kanal bölgesindeki Fort Gulick'te Yeşil Bereliler adı altında tanınan 8. Ordu'nun özel kuvvetlerinin genel karargahı bulunmaktadır. Yerli gerilla birlikleri burada meydana getirilmişlerdir. Aynı yerde yalnız Latino Amerikanlara ayrılmış olan eğitim örgütü Army School of America iş görmektedir. Burada karşıt ayaklanmadan artık söz edilmiyor. Kanalın kıyılarındaki Albrook üssüne Latin havacılarının staja gönderildiği Inter-American Air Forces Academy de böyledir. Bahriye için orduya karşı Panama'nın oynadığı rolü Porto Rico üzerine almıştır. Komsolant'ın yani Commander South Atlantic Force ve Karayipler Denizi'nin 10. Deniz Bölgesi'nin genel karargahları buraya yerleşmişlerdir. San Juan ve Roosevelt Roads üsleri buradadır. Porto Rico'nun doğu ucundaki iki ada, Vieques ve Culebra, Trinity Adası'ndaki Charaguaramas ve Virgin Adası'ndaki St. Thomas, Birleşik Devletlerce korunan araziler üzerinde olabilecek zinciri tamamlamaktadırlar. Asıl askeri manevralar özellikle ihtilalci patlamalara karşı karaya çıkartma talimleri burada geçmektedirler. Çünkü her yerde, özellikle Latin Amerika'da, fırtınadan önce gelen ürpermeler kendilerini hissettirirler. Gelecek bir günde 100 Vietnam açılması tehdidi boşuna değildir. Beyaz Saray bunu iyi bilmektedir. Yoksulluğa ve az gelişmişliğe bağlı sorunlar yok oldukları gün ancak Latin Amerika'daki hoşnutsuzluk yok olacaktır diye açıklamıştır McNamara. Ardından da şöyle düzeltmiştir. Fakat ittifakın amaçlarına yalnız kanun ve düzen çerçevesi içinde varılır. Bundan açıkça belirtilmeden anlatılmak istenen, uyumu, görünüşlerini bozma tehlikesi gösteren, Castrocu ya da komünist komplolara karşı müdahale ederek Güney'in devletlerine yardım etmek için ABD'nin elinden geleni yapacağıdır. Daha da basitleştirici bu maniheizm alabildiğine usulsüzdür. Latin Amerika gerçekte büyük bölümüyle yerel burjuva ile birleşmiş büyük tröstlerin özel av alanı gibi sayılır. Yankee'lerce güneye yapılan özel çıkar yatırımları 2 milyar dolardan az görünmemektedir. Onları korumak, verimlileştirmek kararlı bir politika iklimi ister. Oysa birkaç yıldan beri ihtilalci hareketler yatırımcıların büyük korkusunu doğuracak şekilde gittikçe gelişmiş ve bazı ülkelerde kuzeyden gelen kesin buyruklara karşı çok az uysal ekipler iktidara yerleşmişlerse de şehir bölgeleri durmadan artmıştır. Latin Amerika'da işçilerin yaşam koşulları ise bu ölçüde bozulmuştur. Boşta kalmalar, gecekondu semtleri ve açlık dekorun arka yüzüdür. Favellaların acıklı halkının kârdan hiçbir payı yoktur ve ekonomiciler tarafından pek ateşli bir heyecanla ileri sürülen genişleme eğrileri onların yazgılarında hiçbir şeyi değiştirmemektedir. Şehir gerillasının Brezilya, Arjantin ya da Uruguay gibi ülkelerde bu koşullar altında gemi azıya almasında şaşılacak ne vardır? Burjuvazinin çocukları, öğrenciler, aydınlar ve rahipler Yankee emperyalizmine karşı savaşa gittikçe daha kalabalık olarak atılmaktadırlar. Bulaşmayı nasıl önlemeli? Etkili olduğundan daha sadist yerel polisleri sık sık baskına uğratmış olan yıkıcılığın korkunç atılımını nasıl frenlemeli? Sorun üzerine ilk eğilen Başkan Kennedy'dir. Vardığı sonuç adı geçen polislerin imdadına koşmak gerektiği oldu. Çünkü o ihtilalcilere karşı ilk savunma hattını teşkil ediyordu. Bunda birçok avantajlar vardı. Uygun şekilde düzenlenince sürekli gerilla ya da yığınların ayaklanması halinde bozulmadan önce iç karışıklıkları bastırabilirlerdi. Halkın içine katılmış olarak ordudan daha kolayca bir haber alma işi yapabilirlerdi. Klasik polis işlevleri politik müdahalelerini ulusların gözünde daha haklı çıkarabilirlerdi. Öte yandan ordular nazik durumlarda kalabalıkları onlara karşı çevirerek ve böylece kavgaları radikalleştirerek fazla sertçe tepki gösteriyorlardı. Son olarak ağır gereçlere hiç ihtiyaçları olmayan polisler kıyaslanmaz şekilde daha ucuza mal oluyorlardı. Böylece 1962'de Agency of International Development'ın AID yeni bir kolunu kurdu. OPS, Office of Public Safety. O yıl Birleşik Devletler kelimenin en kesin anlamıyla özgür dünyanın hakiki polisi oldu. Herhangi bir yerdeki ayaklanma halinde OPS durumu ele almak için birkaç saatte tepki göstermeye alışmak zorunda kaldı. Aynı şekilde sarsıntılar üzerine el atma yeteneğinde görünmek zorunda kaldı. Örneğin Guatemala'da Arna hükümeti Kasım 1970'te sıkı yönetim kanunu ilan etmeden az önce yerel polise tüm devri arabaları yükleri yolladı. Başka sorumluluk. Latin Amerikalı profesyonelleri gizlice sızmalar, kışkırtma, haber alma görevlerinde yetiştirmek. Bu onlara bir gerçeğe benzerlikle ihtilalciler diye geçinebilmeleri için yeter ideolojik oluşumu vermeyi içermektedir. Bu amaçla 1962'de Inter-American Police Academy açıldı. Daha sonra eşitçesine Asyalı ve Afrikalı polislere de açıldığında yeniden International Police Academy, IPA adını aldı. 10 kadar dille çalışan bir tür okra anaokulu. 1880'den beri teknoloji iyileşmişse de yıkıcı savaşın temel ilkeleri hiç değişmemiştir. Yoksulluğa ve şiddete gelince, yüzyılın başındaki Rusya'dakinin tıpkısıdırlar. 1 Ocak 1970'te 3500 yabancı subay çoktan IPA'den diploma almıştı. Söylemek boşunadır, bunda günlük polis işleri yıkıcı savaşın yöntemlerinden daha az yer tutuyordu. Öğretmenlerin hemen hemen hepsi CIA'dan ya da FBI'dan geliyorlardı. En başta müdür Michael McCann bu görevi yapmak için FBI'dan ayrılmıştı. Ayrıcalıklı 2000 stajyer subay ayrıca başka kurumlardaki ek oluşumlar aldılar. Southern Illinois University'de kriminoloji, postalar bölümünde sahtecilik, kalpazanlık, Fort Bragg'da, Kaliforniya'da konferanslar, savaş oyunları, ayaklanmalara karşı işlemlerde ordu ile polis arasında işbirliği. Buna FBI'ın ve CIA'nın başka eğiticilerince verilen yığın üzerinde oluşturma katılıyordu. Böylece 1967'de Dominik Cumhuriyeti'ndeki 6 danışmanın CIA'nın ajanları olduğu meydana çıkarıldı. Önce 1955'ten 1960'a dek Brezilya'da danışman olan Don Mitron, politik tutuklular üzerinde sorguya çekme, daha doğrusunu söylemek gerekirse işkence yapma dersleri vermiştir. Sonra Uruguay'a güvenlik görevinin şefi olarak gönderilmiş, 31 Temmuz 1970'te Tupamaros tarafından kaçırılmış ve öldürülmüştür. Bu adam ilk Richmond yani Indiana polisinin pek korkulan şefiydi. Yerel polislere öğütlenen ilk iş halkın olabildiği kadar büyük bir bölümünün fişlenmesidir. Böylece kuşkulluların kimliklerini meydana çıkarma sonradan daha kolay olacaktır. Güney Vietnam'da uygulanan bu yöntem 12 milyon kişi üzerinde bilgi toplamayı kolaylaştırmaya ve yalnız 1970 yılında 153 bin kuşkulunun tutuklanmasını sağlamıştır. Çok geçmeden Latin Amerika'da daha büyük bir ölçek üzerinde geliştirilerek Birleşik Devletler'de bile uygulanmaya başlıyor. İkinci öğüt ellerindeki kuvvetleri sürekli olarak açıp yaymaktır. durmayan devriye arabaları, her sokak köşesinde ajanlar, açığa çıkarılmış makineliler, en küçük alarmda kullanılan göz yaşartıcı gazlar, helikopterlerin dönüp dolaşmaları, bitmek bilmez yoklamaları, hepsi de karşıtları bir korku ve güçsüzlük havası içinde tutmaya yaramaktadır. Washington tarafından memnunluk verici olduğu yargısına varılan sonuçlarla OPS'in bütçesi pek zayıf görünmektedir. 1971-1972 yılı için 26 milyon dolardı ve bunun üçte biri Güneydoğu Asya'ya ayrılmıştır. Biraz daha düşük bir miktar 1968'de çeşitli 31 ülkeye ait 110 bin polis yetiştirmiştir. ABD hükümeti gelecek yıllarda daha da iyisini yapmayı ummaktadır. Bununla birlikte bir güçlük vardır. OPS'in varlığı ulusları Amerika Birleşik Devletleri ve onun tuttuğu baskıcı hükümetleri aynı kin içinde karıştırmaya götürmektedir. Elbette okullarda ağırlık insancıl bir polis üzerine ve bir işkence kurbanının daima bir şehit yapılma, ölüsünün dirisinden daha tehlikeli olduğu riski üzerine verilmektedir. Fakat komünizm dedikleri şeyle, yani korkunç yoksullukla şiddetlenmiş ve ihtilalle sonuçlanma tehlikesi gösteren bir başkaldırmaya karşı Amerika Birleşik Devletleri en kan dökücü diktatörlükleri desteklemek zorunda kalmışlardır. Ve Latin Amerika'nın polis geleneği özellikle insancıl olmadığından Kuzeyli ağabeyin hiçbir düzelme şansı yoktur. Ayrıca aşırı sağın terörcüleriyle polislerin karma karışık bulundukları çeşitli ülkelerde hükümetlerin suskun uzlaşmasıyla yarı gizli kuruluşlar meydana getirilmiştir. Guatemala'da Mao Blanca ve Ojo per Ojo, Dominik Cumhuriyeti'nde La Banda, Bolivya'da Ulusal Hristiyan Ordusu, Brezilya'da Beyaz Tugay. Kamuoyunu korkutmayı hedef alan davranışları şiddetçe öyle ürkütücü ve haklı görülmez durumdadır ki toplumun en ılımlı ve en politika dışı öğeleri bundan dolayı ihtilalci temalarına ve tezlerine dönmeye başlamaktadır. Böylece Amerikan polisleri bir yandan terörle düzeni korurlarken dövüştükleri kişilerin kampını güçlendirmeye genişçe katılmaktadırlar. Çatışmalar şehir gerillasının her yerde genelleşeceği kaçınılmaz gibi görünen güne dek gittikçe daha kıyıcı olacaklardır. Hiç değilse ayaklanma daha önce başlamadan. Bir kez daha polise başvurma kaçınılmaz bir çıkış yolu bulmadan önce binlerce gereksiz ölüleri sürükleyerek sorunları şiddetlendirmekten başka bir şey yapmamış olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarına gelince, dış ülkelerde çok iyi denenen yöntemlerin çok geçmeden ulusal toprağın üzerinde uygulanmasından korkmaya başlıyorlar. Yürüyüş doğrusu geniş bir uç vermiştir. Özellikle tehlikeli öğeler üzerine dosyalar biriktirerek ve yerel polisin eline vermek için bilgileri ulusal düzeyde merkezileştirerek bilgiler bankası kurmayı öngörmektedir. Yine de bu ülkede her gün irileşen ve yıkıcılık korkusuyla baskıyı arttırmaya hedef alan akımın ancak bir görünüşüdür. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 381.